Ayrım 8. Saraysız Başkan Andres Danza, Ernesto Tulbowitz. Sayfa 139. Önder. San Juan Nehri'nin Rio de Plata'ya döküldüğü nokta Anchorena Parkı'nın en güzel yerlerinden birisidir. Doğa, havaya bu nehirlerin karışımı bir koku salar ve dağlar, tatlı su, çayırlar, nehir kıyısı, manzaranın renklerini tamamlar. Bu bölgede tadını çıkaracak yapılacak bir gezinti insana huzur verir. Doğa orada insanı derin derin nefes almaya teşvik eden en ahenkli yüzünü gösterir. İki nehrin buluştuğu bu köşeye ulaşmak kolay değildir. Özel bir rehber eşliğinde ormanların ve kırların arasından birkaç kilometre gitmek gerekir. Bizi oraya Anchorena Parkı'nda kullandığı Mitsubishi kamyonetiyle Muhika götürdü. 2011 Nisan'ıydı. Bir seneyi biraz geçkin bir süredir başkandı. Yol boyunca manzara, geyikler, inekler ve farklı ağaç türlerini konu alan bir sohbet dönüyordu. Varış noktasından birkaç metre önce yavaşladı. Tipik bir hınzır çocuk gülümsemesiyle size Tabare Vazquez'in başkan adayı olacağına dair bir kanıt göstereceğim, dedi. Biraz ileride kampçılar düşünülerek düzenlenmiş ve rahatla kamp kurmaya olanak sağlayan bir alan vardı. Yaklaşık 30 kilogram et pişirme kapasiteli bir ızgara, tuvalet, duş ve soyunma kabinlerinde bulunduğu betonarme bir yapı ve San Juan Nehri'ndeki bir rıhtıma çıkan yol. Bu manzara karşısında yıldızlı gecelerde ateşin etrafında arkadaşlarla yapılan sohbetler ya da sabahın ilk saatlerinde oltalarıyla toplanmış sabırsız arkadaşları hayal etmek elde değildi. Hayal etmemek elde değildi. Burayı Tabare Vazquez yaptırdı, dostlarıyla zaman geçirsin diye. Bense kullanmıyorum, diye açıkladı rehberimiz. Balık tutmanın Vazquez'in büyük bir tutkusu olduğunu ve başkanlığı sırasında Anchorena'da çok zaman geçirdiği göz önünde tutulursa, hikayenin buraya kadar olan kısmında bir gariplik yok. Ancak sonrasında Muhika, işte şimdi size Vazquez'in tekrar aday olacağının kanıtını göstereceğim, diyerek yolun nehir kıyısına bakan tarafını işaret etti. İfşa ettiği sır, dikileli henüz 3 sene olmamış, boyları 40 santim civarında yaklaşık 10 tane limon ağacıydı. Bize göz kırparak, adam yeniden başkan olduğunda çiftlikte taze limonları olsun istiyor, dedi gülerek. Yeşillikler içinde zaman geçirmek Muhika ile Vazquez'in ortak zevkleriydi. Tek farkları Muhika'nın balık tutmaktan oldukça sıkılıyor olmasıydı. Muhika, başkanlığı döneminde Vazquez'le Anchorena başkanlık konutunda değil, doğayla iç içe sakin bir yerde görüşmeyi tercih ederdi. Vazquez'in başkanlığı sona erdikten sonra sık sık arkadaşlarıyla konakladığı San Juan Nehri yakınlarındaki çiftlik evinde Vazquez'le görüşür ve ikili saatlerce sohbet ederdi. 2013 yazında Vazquez yaklaşık bir ay yeni çiftlik evinde kalmış ve bu süre içinde Muhika onu tam 3 kere ziyaret etmişti. Oraya varmak için Anchorena Başkanlık Çiftliği'nden çıktıktan sonra ana yoldan 10 kilometre kadar ilerlemesi ve özel bir araziyi geçtikten sonra birkaç kilometre daha yol alması gerekiyordu. Tekrar konutuna dönmesiyle birlikte toplamda yaklaşık 20 kilometreyi geçen bir yolculuk demekti bu. Vazquez tatillerini başkanlık konutuna yakın olan bu yerde geçiriyordu. Birçok kez onunla bir şeyler yiyip içmeye oraya gittim. Çok şahane bir konaklama yeri. Hatta neredeyse Anchorena'dakinden daha iyi diyebilirim. Arazinin sahibi bir İspanyol. Özel uçağıyla Anchorena'ya iniş yapmasına Vazquez izin vermişti. O da onlara kamp yerini kurmaları için izin verdi. Vazquez arkadaşlarıyla buluşacağı zaman motorlu tekneyi de götürüyor. Balık tutmaya gideceğiz diyor. Ama yalan. Yiyip içmeye gidiyorlar. Hemen hemen her 6 ayda bir yaptığı bu balık tutma amaçlı gezilerde Vazquez, Montevideo'ya dönüşü öncesi Anchorena'daki başkanlık konutunun önünde durur ve tuttuğu balıklardan hediye ederdi. Başkanlık konutundaki görevliler Muhika'yı çoğu kez telefonla arayıp haber verirlerdi. Başkanım, Tabare geldi. Size getirdiği balıkları saklıyoruz. Her ikisinin de Vazquez, Muhika, Vazquez şeklindeki döngüyü sağlamlaştırmak için tercih ettikleri yer burasıydı. İkisi ve Astori, geniş cephenin son 20 yıldır liderliğini yürüten isimler oldular ve Uruguay'ın popülaritesi en yüksek 3 siyasetçi konumuna geldiler. Önce Vazquez devlet başkanı oldu, daha sonra Muhika ve sonrasında tekrar Vazquez. Astori ise bakan ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı ve başkan olmayı da arzuladı. Ancak bu hedefine ulaşamadı. Biri Vasquez'e, diğeri Mujica'ya karşı olmak üzere iki parti işi seçim kaybetti. Parti içinde birinci isim hiç olamadı diye konuyu açmıştık sabaha karşı bir gün boş şarap şişeleri ve sigaralar arasında. Bir saati geçkin bir süredir Uruguay solunu iktidara getiren ve bunun 15 sene devam etmesini sağlayan bu üçlü hakkında konuşuyorduk. Yakın dönem Uruguay siyasetinin bu üç önemli ismiyle ilgili yeni bir detay keşfetmiş olduğumuz düşüncesiyle Tabare Astori ile rakip oldu. Siz de Astori ile rakip oldunuz. Daha sonra Astori tekrar Tabare'ye karşı aday oldu. Ama siz Tabare'ye hiç rakip olmadınız dedik. Birkaç saniye düşündü. Sigarasından son nefesini çekip söndürdükten sonra cevap verdi. Tam olarak öyle değil. Tepki vermemizi bekledi ve kuşkucu bakışlarımız karşısında devam etti. Aslında ben parti içi seçimlerde her ikisine karşı yarıştım. İkisini birden geçip başkan oldum. Tabare Astori'ye büyük bir destek verdi ve ben bu seçimlerde aslında her ikisini de yenilgiye uğrattım. Mujica haklıydı. Vasquez ve Astori Mujica'nın başkan olmasını istemiyorlardı ve parti içi seçimleri kazanacağını hiçbir zaman düşünmemişlerdi. Aynı partiden olmalarına rağmen bu üç isimden birbirlerinden oldukça farklıydı. Aslında her zamanki gibi aralarında en farklı olanı Mujica. Tüm bunların ötesinde Mujica her ikisiyle de iyi ilişkiler kurdu ve onlar da iktidarı boyunca onun da yanında oldular. Astori başkan yardımcısı ve Vasquez her zaman olumlu sonuçlar almasa da danışman olarak görev yaptı. Vasquez sık sık Mujica'yı uyarıyordu. Mujica başkanlığının ortalarında gazeteciler ve iş adamlarıyla yaptığı samimi bir sohbette Vasquez'in ve kendisinin ülkenin farklı modellerini temsil ettiklerini söyledi. Ben ona nasıl köstek olmadıysam onun da bana köstek olmamasını istiyorum. Beni desteklemeli çünkü başkanlığında ben ona hep destek verdim demişti. Vasquez'in hükümetini kaos olarak tanımladığını haber aldığında. Onu ciddiye almıyorum. Eğer ciddiye alınacak olsaydım başkan olmazdım diye samimi bir açıklamada da bulunmuştu. Hiçbir zaman aynı telden çalmadılar ve Mujica'nın başkanlığı süresince de bunun değişmeyeceği barizdi. Belki de en ciddi fikir ayrılıkları Vasquez Astori'yi aday göstermesine rağmen Mujica'nın başkan adayı olduğunu açıkladığı zaman yaşanmıştı. Bunu hiç affetmedi diyor Mujica. Affetti mi bilinmez ama en azından seçim kampanyası boyunca olan kızgınlığı bitmemişti. Hatta Vasquez Mujica'yı aptalca şeyler söylemekle suçlamıştı. Vasquez'e yakın isimlerden Gonzalo Fernandez'in Mujica'nın başkan olması durumunda Uruguay'ı yüzerek terk edeceğini söylediği dahi rivayet edilmişti. İktidarı yürütme tarzı Mujica'yı Vasquez'den ayıran farkların en başında gelir. Bu konuda uzlaşmaları mümkün değil. Mujica, Vasquez'i zıt kutupta kendisinin hiçbir zaman dahil olmayacağı eski başkanlar kulübünde görüyor. Bu konuyla ilgili en önemli sözlerini bize bir kış sabahı evinde söyledi. Önemli olan sadece bize ne söylediği değil, aynı zamanda bunu nasıl ve hangi bağlamda söylediğiydi. Toplantı çok erken bir saatte, sabah 7.30'da gerçekleşti. Yeşillikler hala sabaha karşı oluşmuş buz tabakasının altında gizlenirken, o bizi kapıda karşılamaya çıkmıştı. Yüzünü gözlerine kadar kapatan, beyaz saç tellerinin deliklerinden çıktığı bir yün şapka takmıştı ve üstünde spor pantolonuyla farklı renklerde iki kazak, ayağında koyun derisinden eski püskü terlikleri vardı. Yüzünde tıraş köpüğünün izleri kalmıştı ve ağzında henüz takma dişlerinin olmadığı görülüyordu. Bizi evinin bitişiğindeki toprak zeminli kulübeye götürdü. Bir plastik boya kutusunun üstüne oturdu ve bize de iki iskemle çekti. Bir yandan mate içip, diğer yandan kekinden ısırıklar alırken Vasquez'le hiçbir zaman gerçek bir ikili olamayacaklarını çünkü iktidara bakış açılarının farklı olduğunu söyledi. Ve buna açıklık getirdi. O bu konuda benden ayrılıyor. Çünkü o sayın başkanım modunda. Halbuki kimse kimseden fazla bir şey değildir. Mujica, Vasquez'in farklı bir solun temsilcisi olduğunu düşünüyor. La Teja gibi alt orta sınıfın olduğu bir semtte doğup büyüdüğünün farkında ama daha sonra Vasquez'in doktor olarak sadece para kazanmaya kendini adadığını ve zengin bir muhitte taşındığını hatırlatıyor. Başlangıçtaki günahları unuttu. Ben unutmam. Hala buram buram halk kokuyorum ve bu herkesin hoşuna gitmiyor, diye ekliyordu Muhika. Yine de en önemli kararlar alınırken bu üçlü bir şekilde aynı çizgide yer alabiliyor. Vázquez, Muhika ve Astori. Bunun en net örneği Vázquez'in başkanlığı döneminde Uruguay'ın ABD ile serbest ticaret anlaşması imzalaması olasılığı karşısında görüldü. Bu fikrin asıl savunucusu Astori'ydi ve bu konuda Vázquez'i ikna etmişti. İmzalama aşamasındayken Muhika, başkanla yaptığı uzun uçak yolculuğunda ikna kabiliyetiyle onu bu karardan caydırmaya kalkışmıştı. Argümanı ise ABD ile bu derece yakınlaşmanın başta bölge ülkeleri olmak üzere geniş cephenin kendi içerisinde özellikle komünistler arasında olmak üzere ve Uruguay'ın solunun genelinde olumsuz bir etki bırakacağıydı. Amacına ulaşmıştı. Muhika, Vázquez'i ve Vázquez'de Astori'yi ikna edip meseleyi noktaladılar. Hükümetin birçok kararı bu şekilde bu üçlü arasındaki kesintisiz istişareler yoluyla alınmıştı. Vázquez döneminden sonra Muhika Astori ortaklığı partiye tekrar başkanlığı kazandırdı ve aralarındaki bağı biraz daha güçlendirdi. Başkanlığı devralmadan haftalar önce Muhika, başkan yardımcısına ekonomik konularda önemli bir rol vereceğini söylemişti. Ve öyle de yaptı. Tabii bunu yaparken ne kontrolü ne de kendine has yönetim tarzını bırakmıştı. Ekonomide kararlılık ve güven sağlanması yolunda Astori'ye gerekli hareket alanını sağlayacağına söz vermişti. Başkan yardımcısı bundan dolayı memnun olmakla beraber zaman geçtikçe Karakoy'un sözüne ettiği uygun ortamın pek de öyle olmadığının farkına varıyordu. Hükümetin ikinci senesine girildiğinde Astori başkanın otoritesini tam olarak kullanmadığını ve her ikisini ilgilendiren konularda çok dağınık çalıştığını düşündüğünden rahatsızlık duymaya başlamıştı. Böyle inişli çıkışlı bir gidişat sürmekle birlikte resmiyete ve iktidar düzenine yabancı, bir anarşistle belirlenmiş standartlar dışına çıkmayı sevmeyen, işinde resmiyeti saplantı haline getiren bir devlet adamı arasındaki bu ilişki her geçen gün daha çatışmacı bir hal alıyordu. Muhika ve Astori göreve başladıktan 1,5 sene kadar sonra ticaret odaları başkanlarıyla bir toplantı düzenlediler. Yine alışıldık şarap şişeleri ve sigaralar arasında saatlerce süren bir toplantı oldu. Muhika durmadan sigara içiyordu. Toplantıdan ayrılmadan hemen önce Astori'nin eşi Claudio Hugo'yla hem onu hem eşini endişelendirecek bir diyalog içine girdi. Ona göz kulak ol kızım. Ona dikkat etmelisin. Çünkü ben sonuna kadar dayanamayacağım. Ama Pepe böyle konuşmayın. Siz sigarayı bırakıp sağlığınıza biraz daha özen gösterin. Söylediklerimde çok ciddiyim. Ona göz kulak ol. Tüm bu keşmekeş beni çürütüyor artık. Bu, Muhika'nın başkanlığını bitiremeyeceği yönünde tahmin yürüttüğü ne ilk ne de son konuşmaydı ama bu sefer her zamankinden daha kötümser görünüyordu. O günlerde Muhika, olmazsa olmazı olan 2000 hektar üzeri toprak sahiplerine getirilecek vergi düzenlemesinin hazırlığı içerisindeydi. Bu konu Astori ile ideolojik bir tartışma içine girmesine neden olsa da başkan yardımcısı sonunda başkanın isteği doğrultusunda hareket etti. Bu Astori'nin hiç sekmeyen, göreve olan sadakatinin bir göstergesiydi. Muhika Danilo'nun kendisiyle ilgili geçindiğini söylese de ama bir Danilo var, bir de Danilizm var diye ekliyordu. Başkan yardımcısı 3 Nisan 2011 tarihinde henüz proje hakkında hiçbir şey bilmiyorken ofisinde başkan tarafından gönderilen haldar renkli bir zarfı gün ortasında teslim aldı. Zarfın içinde Muhika'nın el yazısıyla yazılmış taslak başlıklı bir sayfa vardı. Diğer sayfalarda Astori'nin sıcak bakmadığı toprak vergisini düzenleyen maddeler bulunuyordu. Başkan, Danilocuların itirazlarına rağmen bir an önce toprak vergisini kamuoyunun ilgisine sunmak ve harekete geçmek istiyordu. Konu artık kamuoyu gündemindeyken Muhika 1 Temmuz günü Danilo'yu başkanlık binasındaki ofisine birkaç meseleyi konuşmak üzere çağırdı. Başkan yardımcısı Şili'ye seyahat etmek zorundaydı ve yokluğunda Muhika'nın büyük toprak sahiplerine yönelik bu yeni vergiyi kendisinin istediği değişiklikleri yapmadan ilan edeceğinden çekiniyordu. "Vergi hakkında konuşmak istemiyorum," diyerek başladı Muhika. "Bu konu oldukça sıktı beni." Ve ona telaşlanmamasını söyledi. "Merak etme, seni bekleyeceğim. Sen dönene kadar bir şey yapmayacağım." "Biraz felsefe konuşalım," dedi. Astori gülümsedi. ''Sana cidden soruyorum, hükümeti nasıl görüyorsun?'' diye sordu Muhika. Cevap keskindi. ''Biraz daha az konuşmaya gayret et.'' Muhika'nın cevabı, ''Deneyeceğim ama ben sesli düşünmeyi seven birisiyim ve bu saatten sonra bunu değiştirmek çok zor.'' şeklinde oldu. Bir başka gün Muhika, verimli bir toplantı sonrasında Astori'nin toprak vergisi üzerine yaptığı önerileri kabul ettiğini basına duyurdu. Daha sonra parlamentoda yasa teklifine evet oyu verecek başkan yardımcısını memnun eden bir jestti bu. Farklı şeyler de oldu. Hükümetin 3. yılında Muhika, devlet başkanı ve başkan yardımcısının maaşlarını düzenleyen kanunun gözden geçirilmesini istemişti. Sosyal sigortaya katkı payı ödemesinden muaf olduklarını görünce şaşırdı, öfkelendi. Düzenleme yapılmasına karar verdi ve bunu Astori'ye iletti. Bu bir saçmalık ama. Muhika'ya ve o zamanki başkanlık sekreteri Alberto Brescia'ya cevabı bu olmuştu Astori'nin. Onlara yasayı yanlış yorumladıklarını ve sosyal güvenlik destek primlerinin aydan aya ödendiğini açıklamaya çalıştı. Ama artık olan olmuştu. Muhika bu konuyu çoktan kamuoyunun bilgisine sunmuş ve gerekli değişiklikleri yapacağını ilan etmişti. Astori olan bitene inanamıyordu. Ofisinde burnundan soluyor, sinirden bir o yana bir bu yana gidip duruyordu. Sonunda kendini biraz olsun yatıştırmak için bir gazeteciyi aramaya karar verdi. ''Hepimiz çıldırmış olmalıyız, yanılıyorlar. Üstelik onları bu konuda uyarmıştım. Açıklama resmi makamlardan geldi. Evet ama bu konularda beni de aramalısın çünkü kafalarına göre iş yapıyorlar. Beni ciddiye almadılar. Ben aranızda konuşulup karar verilmiş bir şey olduğunu düşünmüştüm. Anlayışı kıt bunların. Yanlış anlamalara mahal verilmemeliydi. Benim maaşımdan her ay ne kadar gerekiyorsa onu kesiyorlar zaten. Bu beyefendileri uyardım ve durumu izah ettim halbuki. Ama olan oldu artık.'' Ertesi hafta Muhika bize ''Asıl mesele ne biliyor musun? Anarşist bir başkanınız var ve bu ekonomik analizlere dahil edilecek bir unsur değil. Anlamadıkları budur.'' demişti. Kızgınlık sona ermişti ve başkan yardımcısının en azından gazeteciler önünde açıkça hoşnutsuzluğunu belirttiği bir başka sahne yaşanmadı. Kuşkusuz Muhika Astori'ye çok değer veriyordu. Yerine geçecek kişi olarak adaylığına destek verme ihtimalini dahi değerlendirdi. Ama sonrasında Astori'nin seçim yenilgilerine bir yenisini ekleyeceğini düşündüğünden bundan vazgeçti. Zavallı Danilo. Onda eksik olan seksapellik. Sürekli başkan olma telaşında ve hep böyle devam edecek. Çünkü şeytan tüyü yok onda, hınzırlık yok, demişti sabahlara kadar süren onca sohbetin birinde. Muhika'nın seksapellikten bahsetmesi, kravatın önemini savunması gibi bir şeydi. ''O zaman siz seksapelin ta kendisisiniz.'' diye karşılık verdik kahkahalar içinde. Cevabı oldukça ciddi olmuştu. ''Farklı olan kadar çekici bir şey olamaz. İşte ben burada devreye giriyorum.'' Bu, Karakoyun'un başka bir özelliğiydi ama bu sefer daha cezbedici bir nitelikteydi. Karakoyun'un seksapelliği. Danilo da bundan yok, sadece rasyonel biri. İnsanların kalbine ulaşamıyor. Oysa insan kalbiyle de düşünür. Üniversitede ders veren bir profesör ama senden bir adamla gözyaşını çalamaz. Kendisine hayran bırakabilir ama sevdiremez. İyi bir imajı var ama insanlar farklı olanı ister. Araya mesafe koyuyor ve insanlar da bunu anlıyor. Diğer bir sorunuysa insanların hiçbir halt anlamadığı bir dilde konuşuyor. Oy toplamada bu büyük bir kabahattir. Çok vahim. Üstelik ondaki duygusuzluk boyutuna varan rasyonalite başkalarında heyecan yaratmasına engel oluyor. Eğer heyecan yaratamazsan kimseye ulaşamazsın. Siyaset uzaktan kumandayla çalışmaz. Çıkıp insanları tanıyıp onlarla konuşmalısın. Kitlelere PowerPoint ile ulaşamazsın. Onların dilinde eski usul davranmalısın. Bunlar ve benzeri başka nedenlerden dolayı Muhika'ya göre Astori'de aynı Vasquez gibi kendisinin başkanlığa nasıl ulaştığını anlamayan gruba dahil. Onlardaki bu ön yargıda bir sınıf sorununu tespit ediyor Muhika. Son yıllarda Muhika bu teorisinin doğruluğunu kanıtlamaya yöneldi. Her ikisiyle ortak seçim kampanyaları yürüttü. Ve bu açıdan Vasquez ile Astori'nin de aralarında fark olduğunu gördü. Bununsa geldikleri mevkilere de açıklanabileceğini düşünüyordu. Tabare'nin insanlarla ilişkisi daha iyi. Ama Danilo öyle değil. Arabasına yaklaşıyorlar, o camı kapatıyor. Seçim kampanyasında benden çok çekti. Bir seferinde kalabalığın ortasındayken onu gizlice işemeye götürmek istedim ama yapamadı. Çok resmi. Astori'nin evinize gelip sizinle böyle sohbet edeceğini düşünebiliyor musunuz? Hayatta olmaz. Sınırı çizer ve sınıf farkını işte orada hissedersiniz. Tabare insanların arasına karışabiliyor ama onun da ne düşündüğünü asla tahmin edemiyorsun. Muhika bizlerle bunları paylaştıktan bir sene sonra 2013 başlarında Tabare Vazquez ona ve Astori'ye tekrar aday olacağını açıklamıştı. Şüphesiz bu bir sürpriz sayılmazdı. Muhika, Vazquez'den başkanlık kuşağını devraldığı gün 5 yıl sonrasında rollerin değişeceğini tahmin etmişti. Bunu ön seziyle tahmin etmişti çünkü her zaman ya Vazquez'in ya da Astori'nin sıradaki aday olduğunu düşünmüştü ve Astori'nin hiçbir zaman bu mevkiye ulaşamayacağını hissediyordu. Danilo yenilgilerden ders çıkarmayan bir kişi ve bu saatten sonra da kolay kolay değişmez diye düşünüyor Muhika. Muhtemelen Vazquez'den daha iyi biri. Çünkü Vazquez bazen insanları kullanıyormuş izlenimi veriyor. Tatmin olmadığım bir şeyleri var ama siyasette Astori'den daha becerikli. Yani elde olan bu. Bu yüzden Muhika Vazquez'i desteklemenin gerekli olduğu sonucuna vardı. Hem bundan dolayı hem de her ne kadar daha light versiyonu olsa da soldan olduğuna inandığı için ona destek verdi. Muhika'ya göre Vazquez az da olsa halkçı ve sosyal duyarlılığa sahip biri ama küçük akademik dünyalarından çıkmayan aristokrat solculardan. Muhika'ya göre bu tip siyasetçiler gerekli olsalar dahi onun favorileri arasında yer almıyorlar. Muhika geniş cephenin olağan adaylarına alternatif olabilecek başka bir isim çıkarılmasına yönelik öneriler de aldı. Bunları ciddi bir şekilde değerlendirdi ve birkaç ay bu konuyu düşündü ama yine aynı sonuca vardı. Ya Vazquez ya da Astori. Aldığı başarılı sonuçlarla popülaritesinin doruğunda olan Uruguay milli takımının teknik direktörü Washington Tabárez bile başkanın düşündüğü adaylar arasında yer aldı. Hali hazırdaki adayların yerini alması için kitlesel bir desteğe sahip olduğundan ideal birisiydi. Bu fikirden yola çıktı ama önünde geçemeyeceği bir engel vardı. Tabárez, siyaset hakkında hiçbir şey bilmek istemiyordu. Vazquez'in iktidarda olduğu dönemi de kapsayan ve onun başkanlık şansını zora sokabilecek ihbarlar her ay Muhika'nın ofisine geliyordu. Birçok defa Muhika'nın masasının diğer tarafına Vazquez'in siyasi kariyerini sonlandırabilecek evrakların varlığına ikna olmuş siyasi yöneticiler oturdu. Muhika hepsini dinledi ama soruşturmada ilerlemeye yetecek dayanakları bulamadı. Muhika'nın başkan olduğu ilk ay Vazquez, Rincón del Cerro'daki evinde onu ziyaret etti ve 2 saati geçkin bir süre konuştular. O sıralarda gündemde Uruguay ve Arjantin anlaşmazlığı vardı. Vazquez, sen iyi rolünü üstlen ve bırak ben kötüyü oynayayım, demişti Muhika'ya. Yeni başkan Arjantin'le bir yakınlaşma yolu bulma düşüncesindeydi ve ilk günden itibaren bu konuyu selefiyle açıklığa kavuşturmayı istiyordu. Yakın ve uzak gelecek hakkında da sohbet ettiler. Bir sonraki seçimler o günkü konuşmada yer almasa da bu üçlünün öneminden ve bunun korunması gerekliliğinden konuştular. Bunun devamı bizim elimizde. Dolayısıyla üçümüzden birisini zora sokacak hiçbir şey yapmayacağım, dedi Muhika Vazquez'e ve daima sözünü tuttu. Bir sene sonra Vazquez genç öğrencilerle bir söyleşiye katıldı ve Arjantin'le olan anlaşmazlıkların en kötü döneminde savaşa neden olabilecek bir çatışma korkusuyla ABD'den yardım istediğini itiraf etti. Siyasi açıdan deprem etkisinde bir hata oldu bu açıklama. Vazquez, Bush, Arjantin ve silahlı çatışma ayaklarından oluşan bu gündem, o esnada Avrupa gezisinde bulunan Muhika'yı adeta nefessiz bıraktı. Stockholm'de eski bir otelde bu haberi aldığında ellerini başının iki yanına koydu, kaşlarını onaylamadığını gösterir şekilde yukarı kaldırdı ve bir kelime bile etmedi. İki hatası oldu. İlki ABD'den yardım istemek ve ikincisi ise bunu açıklamak, dedi olayın bir hafta sonrasında bize. Bizzat Vazquez'e de bunu söyledi. Bu konu hakkındaki fikirlerini söylemek ve ona önemli bir tavsiyede bulunmak üzere ziyaretine gitti. Bir sonraki seçimler yaklaşana kadar düşük bir profil çizmesini istedi. Ondan sessiz ve sakin olmasını istedim. Bir sonraki seçimi kazanmanın yolu onun sessiz kalmasından geçiyor. Polemik zamanı değil. En iyisi seçimlere birkaç ay kala bir alternatif olarak kendini göstermesi olacak. Bir şeyler yapması gerekiyor ama bunlar önemsiz ve ses getirmeyen cinsten olmalı. O göz önünde olmazsa eleştirilerin hedefi hükümet olacak. Yok eğer göz önünde olursa kendisi eleştirilere maruz kalır. Benim geleceğim yok. Bırak beni eleştirsinler. Bunu hiç dert etmeden üstlenebilirim. Bize bunu anlattığında Vázquez'in tavsiyelerine uyacağından emin değildi. Ama Vázquez'in kendisini can kulağıyla dinlediğinden ve tekrar başkan olmak için can attığından emindi. Bu iyi bir sinyal diye yorumlamıştı o zaman Mujica. Ve Vázquez seçimler yaklaşana kadar sessiz kaldı. 2013'te seçimlere bir seneden biraz daha fazla zaman varken adaylığını açıklandı. İkilinin arasındaki ilişki fazla değişmeden devam etti. Her şey öncesinden biliniyordu ve planlanmıştı. Yine de Mujica'yı bir başka telaş esir almıştı. Vázquez'i pek güçlü görmüyordu, Astori'yi de. Yokuş yukarı bir kampanya olacak demişti bize, seçim kampanyası başlamadan hemen önce. Diğer tarafın adayı bir önceki seçimlerde Mujica'nın rakibi olan Lacalle'nin oğluydu. Luis Alberto Lacalle Po, Mujica'ya dişli bir rakip olarak görünüyordu. Milli Parti'nin 41 yaşındaki genç adayı, farklı olana meyilli Uruguay halkı önüne farklı bir kişi ve yenilikçi bir aday olarak çıktı. Mujica'nın bir önceki seçimlerde sergilediği geleneklere meydan okuyan tavrını örnek aldı. Kravatı çıkardı, yenilenmekten bahsetti ve politik doğruculuktan uzak, şaşırtıcı çıkışlarda bulundu. Vázquez değişimlerin farkında değil ama Lacalle Po bunları iyi kavramış, diyordu Mujica. Oy sayımının sonuçlanmasını bu şekilde bekledi Mujica. Partisinin iktidarı kaybedeceğinden gelen korku ve endişeyle. Başkanlık süresinin bitmesinden birkaç ay öncesinde görevi bırakıp Vázquez'i destek için seçim kampanyası yürütmeyi dahi düşündü. Ama yakın çevresi deli misin, bunun bir faydası olmaz diyerek onu fikrinden döndürmeyi başardı. Endişelenme, kazanacağız diyordu Lucia. Sonunda ikna ettiler ama haftalar geçtikçe ve seçim tarihi yaklaştıkça daha çok seçim kampanyasında yer aldı. Cephelilerin büyük bir çoğunluğu Tabari'nin aday olmasını istiyordu. O da bunu anladı ve sözde bir fedakarlıkta bulunup aday oldu. Gerçi seçim kampanyasının zorluğunu düşününce bunun pek de kolay olmayacağını anlaşılıyor. Üstelik o benden daha çok yaşlanmış görünüyor. Geçen Anchorena yakınlarındaki çiftliğinde onu makyajsız gördüm. Vázquez dış görünüşe çok önem verenlerden. Ama o gün doğal haliyle kırların ortasında bir başına gördüm ve bayağı yaşlanmış artık. Psikolojik olarak o ve Astori benden çok daha yaşlılar. Genç olmak biraz çılgınlıktır ve Tabare hiçbir zaman bir çılgınlık yapmaz. Mujica bütün bu zorlukların farkındaydı ama hiçbir zaman Vázquez'e olan güvenini yitirmedi. Onun militanlığının yetersizliğini ve ideolojik bakımdan zayıf olmasını eleştiriyor olsa da ona değer veriyordu. Onun politikanın gerektirdiği başlıca bir hünere sahip olduğunu düşünüyordu. Koku alma. Mujica'nın hakkında korkunç bir önsezi ve yeterince tecrübeye sahip olduğunu düşündüğü Vázquez, işlerin iyiye gitmediği zamanda anlayıp buna müdahale edebilecek birisi. Buna ek olarak gerekli durumlarda onu uyaracak kişilerin varlığı çok daha iyi olacaktı. Ve Mujica seçimlere 2 ay kala tam da bunu yaptı. Geniş cephenin talebi üzerine kendisi Astori ve Vázquez'den oluşan üçlüyü bir araya kenetledi. Bu şekilde bir yere varamayız dedi. Daha fazla dışarı çıkın, davetleri kabul edin, insanları bekletmeyin, onların arasına karışın. Uzaktan kumandayla bir seçim kampanyası yürütülemez diyerek partilileri eleştirdi. Üç eski yol arkadaşının bir arada olduğu bir sohbetti bu. Bir yanda Mujica, diğer yanda Vázquez ve öbür yandaysa Astori. Ve bir kez daha aynı gemiye biniyorlardı. Kurulan hayaller gerçek olmuştu. 1 Mart 2015 tarihinde Uruguay'da %70'e varan popülaritesiyle Mujica, başkanlık kuşağını Vázquez'e devretti. Mujica örnek bir siyasetçi, sembol bir isim oluvermişti ve sınırları aşan şöhreti pek de onu yormuş gözükmüyordu. Tam tersine o sıralarda tanınmış Sırp yönetmen Emir Kusturica, Mujica hakkında ve çok anlamlı bir isim altında bir belgesel hazırlığı içindeydi. Son Kahraman. Mujica'nın başkan olarak geçirdiği son saatlerden başlayan yeni bir film. Ona hayran kalan bir sinemacının kameraları arasında ve geleceği hakkında bir gizem halesi bırakarak görevini teslim etti. O gün evine büyük bir hoşnutluk ve sonrasında yaşanacaklardan keyif alma hevesiyle gitti. Onu özleyeceklerini biliyordu. Vázquez yapılan karşılaştırmalardan zarar görecek ama aynı zamanda özellikle uluslararası camia önünde onun bıraktığı mirastan yararlanacaktı. Ve Anchorena başkanlık çiftliğinde karşılaşacağı yenilikler sadece büyük bir limon ağaçlarından ibaret olmayacaktı. Artık geri dönüş mümkün değildi. Bir kara koyunun iktidarından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 8. ayrımın sonu, sayfa 154.